Merhabalar efendim. Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamla beraber sizlerle beraberiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi
Evet,
yayınlar.
Tasavvuf ve İrşat programında hocam özellikle irşat bağlamında ve tasavvuf bağlamında bu kavramların birbiriyle olan ilişkisi, tebliğ ve davet konularını konuşuyor idik.
Evet.
Bugün belki hocam programımıza temsil konusunu ayırabiliriz. Yani programımıza temsil konusunu konuşabiliriz. Özellikle Müslümanların davette temsili çok önemli. İlk programlarda da konuşmuştuk. Peygamber Efendimizin risalet sonrasında insanları davetinde kendi temsilinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu, Muhammed'in emin olmasının insanlardaki etkisini konuşmuştuk.
Evet.
Bugün tabii aynı zamanda belki programımızda güncelle de bağladığımız alanlar oluyor. Özellikle iletişimin bu kadar güçlü olduğu, insanlar arası dünyanın farklı beldelerindeki insanların birbiriyle çok rahat iletişim kurduğu bir çağda temsil daha da önem arz ediyor artık.
Kesinlikle.
Ve Müslümanların temsilinden dolayı İslam'a yakın olan veya İslam'dan uzaklaşan insan grupları olduğunu da biliyoruz.
Evet.
Temsil hakkında neler söyleyebiliriz hocam? Doğru temsil nedir?
Evet.
Müslümanlar için örnek temsil tabii ki Peygamber Efendimiz. Ama bunu hayatımızda uygulama, yorumlama nasıl olmalıdır? Buyurunuz efendim.
Evet, tabii asıl temsilin ilk kaynağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o üsve-i hasene özelliği. Teessi diyorlar buna. Yani o üsveden kendimize bir şeyler taşımak, o üsveyi örnek alıp o örnekle aydınlanmak manasına bu temsil ifadesi biraz daha muhar zamanlarda kullanıldı ama bu da o manaya kullanılıyor. Yani insanların tebliğ ettikleri, anlattıkları, ifade ettikleri mesajla kendi yaşantılarının durumu nasıl? Yani gerçekten söylediklerinde kendilerine kadar varlar, söyledikleri ne kadar arkasında duruyorlar, yoksa sadece bir retorik mi yapıyorlar, bir edebiyat mı yapıyorlar, bu önemli. Şimdi temsil deyince biz genellikle yani Hazreti Peygamber rol modelliğinde bu işi yapan insanın İslam'a ait temel esasları ve insani tavırları ne kadar üzerinde taşıdığı, ne kadar temsil ettiğidir. Yani bu tabii çok zorlamayla da olacak olan bir şey değil. Yani hali tabii olarak, duruş olarak, İnsani ilişkilerde kendisini mi öne çıkarıyor, nefsani hesapları mı yapıyor, yoksa inancını öne çıkarıp insanları insan olarak görüp onlara değerli olduklarını hissettirerek kendi mesajını anlatmaya çalışıyor. Yani önemli olan bu. Temsil aslında bu demek. Yani temsil, yani insanları değerli görmek ve onlarla iletişim kurmanın önemli olduğunu ifade etmek ve sonra burada illa mesajı anlatacağım diye kafa ütülemekten çok insani ilişkilerle, sohbetle, ikramla, efendim hoşgörüyle insanların gönüllerine hulul etmektir. Aslında mesela bizim Anadolu'nun İslamlaşması sürecinde Alperen dediğimiz dervişlerimizin ondan sonra diğer işte bu işle ilgili görevlendirilmiş olan insanların yaptıkları da bundan ibarettir. Mesela özellikle meslek erbabı, fırıncı, tüccar, esnaf vesaire gibi vasıflarla ve sıfatlarla isyan edilen Alperen dervişleri Anadolu'da bunu yapmışlardır. Yani isyan edildikleri bölgelerde bir ocak açmış, bir fırın açmış, bir dergah açmış ve o dergahta insanlarla bir araya geliyor ve orada böyle çok fazla bağıran, efendime söyleyeyim çok fazla insanlara işte gelin bizden alın bu malı der gibi bezirganlık yapan bir anlayış değil. Yani biz insanların ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Demirciyiz, kömürcüyüz ama yaptığımızı düzgün yapıyoruz. Yani yaptığımız işi düzgün yapıyoruz. Yani çünkü bizim dini celil İslam'ımız, mensup olduğumuz din bizden bunu istiyor. Bu duyguyu hakikaten hayatımızın merkezine almak işte o dini güzel temsil etmek demektir. Yani sadece şifahi olarak, efendim edebiyat yaparak, ne bileyim şiir okuyarak değil, duruşumuzla hatta bazen susmak. Bir sükut bile işte bu aslında hal dediğimiz şey bu aslında. Hal ile eğitim diye bir şey var ya. Yani bu Mevlana'da Mesnevi'de anlatıyor. Hazreti Osman'ın bir hutbesinden bahsediyor. Hazreti Osman diyor bir gün hutbeye çıktı diyor. Cemaate döndü yüzünü diyor. Böyle bir duygusallaştı diyor. Cemaatle göz teması ona bir ayrı bir duygu verdi diyor. Gözleri hafif buğulanır gibi oldu diyor. Cemaat de ona bakıyor. Onların gözlerinde bir buğulanma oluştu diyor. Onların gözlerinde buğulanma bu sefer Hazreti Osman'ın boğazında sözün düğümlenmesine sebebiyet verdi diyor. Yutkunuyor konuşamadı diyor. Ayağa kalktı söz söyleyemedi diyor. hiçbir şey söyleyemeden gözyaşlarıyla hutbeden indi diyor. Ama cemaatte diyor sel sular oldu diyor, gözyaşları diyor. Herkes ağlıyor diyor. Hiç kimse ama o kadar muhteşem bir ortam oluştu ki diyor. Yani Hazreti Osman'ın ondan sonraki hutbelerin hiçbirisi bu kadar etkili olmamıştı diyor. Yani bakın susmak, sükutla bile yani o duygusal iletişim kurulunca insanlar etkileniyor. İşte temsil aslında böyle bir şey. Yani temsille sizin anlatmak istediğiniz, söylemek istediğinizi gözünüzle, yüzünüzle ya da fiili bir davranışınızla ifade etmeniz, anlatmanız. Yani insanlara en önemlisi değer verdiğinizi hissettirmeniz. Yani bütün mesele o. Yani insanlar sizin değer verdiğinizi hissettirdiğiniz zaman zaten onlar da size değer veriyor. Sizin fikrinize de değer veriyor. Ama siz insanlara değer vermezseniz insanlar da ne size ne sizin temsil ettiğiniz fikre değer veriyor. Onun için müşriklerin ilahlarına sövmeyin diyor Allah Teala Kitab-ı Kerim'de. Onlar da sizin Rabbinizi Allah'ınıza söverler. Yani dolayısıyla bu temsil meselesi söz ve lafla değil eylemle olacak bir hadisedir. Bir de mesleki formasyonun yani yaptığı işin en iyi şekilde icra edilmesini gerekli kılandır. Ve insanları incitmeden yaptığı iyiliği de asla sağ elin verdiğini sol el duymamasının meselesi var ya başı kalkmayan, incitmeyen bir tavırla, müstani bir eda ile bunu yapan insanlardır bunlar.
Hocam temsilde bir de tabii ki özellikle şunun önemli olduğunu görüyoruz. Kişinin üzerindeki o söylediğinin yakın çevresi üzerindeki etkisini gözlemlemek gerekiyor. Yani bazen özellikle günümüzde de yaşıyoruz bunu. Kişiler birçok tebliğ ve davet yaptığında etrafında da mesela bu etkili oluyor mu diye baktığımızda eğer bu etkiyi gördüğümüzü şahit oluyorsak o zaman orada diyoruz ki demek ki özünde de kendi ailesinde de veya çevresinde de bu kişi söylediğini uygulayan birisi. Geçtiğimiz günlerde bir sohbette Peygamberimizin risaletinin gerçekliğinin en güzel delillerinden birisi demişti bana birisi. Hazreti Hatice validemizin ilk Müslümanlardan birisi olması. Çünkü Peygamberimizle evliliğin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçiyor risaletinden sonrasında değil mi hocam?
Evet.
Ve ondan sonrasında Hazreti Hatice validemiz Peygamberimize ilk iman edenlerden birisi. Yani bu şunu da aynı zamanda gösteriyor. Etrafındakiler işte Peygamberimizle ilgili farklı iftiralar atarken kendi evindeki kişinin ilk iman edenlerden olması özünde de bilfiil hayatında da bunu uyguladığı, bunları bilfiil tatbik ettiğini gösteren bir durum oluyor.
Zaten Hazreti Hatice validemizin, Hazreti Peygamber'in vahiy aldıktan sonra gelip ona anlattıktan sonra bunları söylediği sözler var Efendimiz'e. Yani ya Muhammed diyor, bu sana gelen, Musa ve İsa'ya gelen Cibril emindir. Ben öyle zannediyorum, bana öyle geliyor diyor. Ve sen diyor Allah'ın yalancı çıkarmayacağı dürüst bir insansın diye Hazreti Peygamber'in yaptığı güzel işleri yani ailesine karşı olan yumuşaklığını, fakir fukaraya olan destek çıkmasını, insani ilişkilerdeki hoşgörüsünü böyle 5-6 tane madde sayıyor Bedül Vah isimli Buhari'deki kitapta ve ondan sonra Hazreti Peygamber'in bana şimdi kim inanır sorusuna ilk cevap veren ben inanırım ya Muhammed diyor. Ben inanırım. Çünkü sen yalancı değilsin, yalan söylemezsin. Yani senin bu getirdiğin şeylere inanan ben olurum diye Efendimiz'e ilk onaylayan oluyor. Tabii insanların çevresinde etkili olması da yine bu sözüyle özünün, davranışlarıyla laflarının birbirini doğrulamasıyla çok doğrudan alakalı. Yani çünkü insan hakikaten sözüyle özü eşit değilse evet güzel laf olabilir ama etkili olmuyor. Yani hanesinde, ailesinde sözü dinlenen, onların da kendi arkasından gittiği bir örneklik teşkil ediyorsa bir kişi, o tam temsil yapıyor demektir. Yani İslam'ı temsilde gerçekten takdire şayan bir konumda demektir. Ama sadece kendi yaşıyor, ailesi, çocukları, çevresindeki insanlar, onu tanıyanlar, onunla ilgili mesafeli duruyorsa orada bir problem var demektir. Yani temsil dediğimiz şey, yani o işin mümessili, o işin temsilcisi olabiliyor muyuz? Yani onun misyonu bizde bir mâkes bulmuş mu? O mesledeki ayet-i kerimede وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ diyor Allah Teala Hazretleri. Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim vardır? Ve amile salihan diyor ondan sonra. Yani Allah'a çağıran ama güzel davranışlar sergileyen. Yani güzel davranış sergilemeden, temsili bir tavrı olmadan bir insanın sözünün güzelliği etkileme bakımından çok sonuç doğurmuyor. Ve kâle inneni minel müslimîn. Ondan sonra da ben Müslümanlardanım diyen, yani kendisinin Müslüman olduğunu davranışlarıyla, sözüyle ve Allah'a davetiyle, bakın üç şartı peş peşe sarıyor ayet-i kerime. Yani ben Müslümanlardanım, tamam, davranışlarım da Müslümanlardan olmaya uygun. Ondan sonra güzel sözlü olarak insanlara Allah'a çağırma noktasında bir davette bulunursak, bu davetin sonucunun mutlaka icabetle sonuçlanma ihtimalini Kur'an açıkça ifade ediyor. Onun için yani temsili davet dediğimiz şey aslında çok lafı kaldırmıyor. Hazreti Peygamber'in de hayatına baktığınız zaman, yani onun ilk söylediği zaman sözlerin bazen anlaşılmadığını, uygulanmadığını görüyoruz. Ama kendisi uyguladığı zaman hemen ashabının arkasından tabi olduğunu görüyor. Mesela Hudeybiye Musalası bunun en güzel örneklerinden birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye Musalası'nda çok ağır şartlar var. Müslümanların aleyhine gibi görünen ve hem Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir sahabilerin ileri gelenleri, ya biz bu zillete niye razı oluyoruz? Yani hep aleyhimize bu anlaşmanın metinleri, maddeleri. Çünkü Hazreti Peygamber şunu hesaplıyor. Yani ilk defa müşrikler Müslümanlarla masaya otururlar. Bir anlaşma masasındalar. Yani onları bir güç olarak kabul ediyorlar. Devlet olarak kabul ediyorlar. Karşılarını alıyorlar. Hazreti Peygamber bunu önemsiyor. Ve bu yüzden o ağır şartla ne diyor mesela anlaşmanın metinlerinden birisinde? Şu var. Yani Mekke'den birisi Müslüman olup Medine'ye iltica ederse geri verilecek. Ama Müslümanlardan birisi irtidat eder Mekke'ye dönerse geri verilmeyecek. Zahiri şartlarda bunlar çok dengesiz ve Müslümanların aleyhine gibi görünüyor. Buna benzer şartlar ve Müslümanlar o yıl ihramdan çıkacaklar, efendim ihram umre yapamayacaklar ve oradan geri dönecekler. Yani ta şeye kadar, Hudeybiye'ye kadar gelmişler, ramak kalmış Mekke'ye mükerremeye. Hayır, buradan geri dönüyorsunuz, seneye ancak gelebilirsiniz diyorlar. Yani bu şartlar hep böyle saydığınız zaman Müslümanların aleyhine. Hazreti Peygamber yok diyor. Biz hatta anlaşma metninde Hazreti Ali yazıyor, katip o zaman Hazreti Ali. Taraflardan birisinin reisi olarak işte Sehli yazıyor. Birine de Muhammed Resulullah diye yazıyor. Müdahale diyor şey müşriklerin deri. Yani biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz ki diyor. Düzelt onu diyor. Hazreti Peygamber Ali'ye düzelt ya Ali diyor. Ben düzeltmem ya Resulallah. Ben silmem bu. Resulullah ibaresi silmem diyor. Gösterin bana diyor. Okuma bilmiyor. Kendisi bizzat parmağıyla siliyor. Ve orayı Muhammed bin Abdullah yazıyorlar. Yani bu kadar ağır şartlarda tabii bir şeyler biraz münkesir. Moralleri bozuk sahabilerin. Hazreti Peygamber imza atıldıktan sonra. Ha, ta o esnada şey Ebu Cendel isimli bir sahabi var. Efendim Mekke'den zincirlerini koparmış. Babası zincire vurmuş Müslüman oldu diye, gitmesin Medine'ye diye. Zincirlerini koparmış gelmiş Resulullah'ın huzuruna. Resulullah görüyor. Merhamet ya Resulullah diyor peygamberimize. Ya Ebu Cendel sabret diyor. Yani anlaşmaya yeni imzaladık diyor. Ama bundan sonra daha iyi günlerimiz olacak diyor. Ya Resulullah filan sabır inşallah ya Ebu Cendel. Yani bütün bunları gören sahabiler tabii Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hadi bakalım şimdi diyor artık anlaşmayı imzaladık. İhramdan çıkın diyor. Kurbanlarınızı kesin. Tıraş olun ve ihramdan çıkın. Herkes buz kesmiş böyle. Hiç hareket yok. Hiç. Allah'ın kulu kımırdamıyor. Hazreti Peygamber bir daha söylüyor ve çadırına giriyor. Çok üzülüyor. Canı sıkılıyor. Bana bunlar itaat etmiyor. Helak oldu bunlar diyor. İçeriye girerken, çadırına girerken. Ümmü Seleme validemiz hayırdır ne oldu ya Resulallah diyor. Bunlar diyor beni dinlemiyorlar diyor. Ben onlara diyor tıraş olmalarını, kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emrettim. Hiçbirine bir hareket yok diyor. Ümmü Seleme validemiz Resulullah'ın mektebinde okumuş bir hanımefendi olmanın mehabetiyle ve dirayetiyle diyor ki ya Resulullah siz onlara hiçbir şey söylemeden çıkın kendiniz berberinizi çağırın tıraş olun kurbanınızı kesin onlar size uyacaklar diyor. Hakikaten Hazreti Peygamber çıkıyor kurbanı kesiyor berberini çağırıyor tıraş oluyor ihramdan çıkıyor ondan sonra bütün sahabiler onunla beraber ihramdan çıkıyorlar. Ha, demek ki burada yani temsili davetin fiili olarak bu işi yapmanın tesiri burada ortaya çıkıyor.
Ve aynı zamanda belki sabrın da kesinlikle hocam. Tabii, çünkü sabır çıkıyor. Çok önemli.
Kesinlikle. Onun için yani temsili davet yani söylediğini yapan adam demek. Söylediğinin arkasında duran adam demek. Sözü usulünce söyle yani sözü yerine yani söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağuru aşı, yağ ile balede bir söz. Yani sözü öyle okkalı söylemeli ki yani savaş varken onu durdurmalı. Efendim boynunu vurdurmamalı yani.
Hocam zaten ilk programlarımızda sözün kıymeti üzerinden özellikle dinlemek, insan Mevlana'nın tabiriyle insan kulağından sulanır tabiri. Yani bu sözün kıymeti üzerine çok konuştuk ama söz ve halin beraber olması temsil ve irşatta en kıymetli olan evet. durum. Yani sadece olur. Sözün kıymeti tek başına belki yeterli olmuyor. Evet. Ama burada temsilde aynı zamanda ahlak kavramı da ön plana çıkıyor. Bu ahlak önemli bir durum arz ediyor. Peygamberimizin
orada
ahlakı
iki şey
da...
öne çıkıyor. Evet. Orada bence iki şey öne çıkıyor ahlakta, temsil ahlakta. Biri tevazu, öbürü cömertlik. Hı hı. Yani tevazu bir defa insanların kendisine kolay ulaşmasını sağlıyor. Yani insanlar etrafına sokulabiliyorlar. O da herkesin yanına gidebilip konuşabiliyor. Tevazu olduğu için bir yani mesafe koymuyor kendisine. Veya bir statü belirlemiyor kendisine. Ben falanla görüşürüm, falanla görüşmem. Siz kaç kuruşluk adamsınız, benim yanıma sokulacak. Haşa gibi böyle bir şey takınmıyor tevazu ehli insan. Herkesle görüşüyor. Herkese söyleyecek sözü var. Herkesin sözünü dinlenesi buluyor. Dinlenecek değerde buluyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey. İkincisi de cömertlik. Yani bir ikram, bir hediye, bir ihsan bu çok önemli. Yani ufak bir hediye bazen bir gönül almaya, insanların gönüllerindeki sevgi kıvılcımlarının tutuşmasına vesile oluyor. Bunlar önemli. Dolayısıyla İslam ahlakının bu tevazu ve cömertlik tarafı olanlar daha etkili oluyor temsilde. Zaten şeyde de liderlikte de şeydir bu meşhur sözdür. Yani liderliğin iki vasfı çok önemli derler. Birisi risk almak. Yani sonucunun ne olacağını düşünüp ama o tehlikesi bile olsa inandığı davada risk alabilmek. İkincisi de cömert ağa olmak derler. Yani cömertlik ve ağalık liderlikte de yani yerine geleceği şeyini maddi imkanı paylaşabilecek bir cömertlik duygusu içerisinde olmak önemlidir. Temsilde de öyle. Temsilde de sofrasının açık olması. Yani sofra açık olacak. Dergahların, efendim sufilerin, ariflerin hep özelliği budur. Yani o sofraya gelen herkes karnını doyurur, öyle gider ve oradan aç çıkılma. Hatta İslami adapta, bizim dini adabımızda gelen bir misafire aç mısın, tok musun diye sorulmaz. Önüne sofra çıkarılır. Toksa yemez, teşekkür eder. Açsa yer, bu kadar. Yani sorduğunuz zaman çok insan ben açım, yemek istiyorum, herkes diyemez. Yani diyenler olur ama onun için usul önüne koyarsınız. Özellikle tabii uzun yoldan gelen, bugünkü gibi ulaşım araçlarının çok yani bol olmadığı, sınırlı olduğu bir zamanlarda insanın önüne mutlaka yemek koymak en büyük ikramdır. Onun için bu tür ikramları yaptığı için o dergahlar, efendim işte alperenler insanların gönüllerine çabuk hulul etmişler ve temsilleri de güçlü olmuş.
Hocam belki ahlak kavramı ile ilgili programımızın sonuna gelirken şununla tamamlayabiliriz. Yani peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı diyebiliyoruz biz. Evet. Bununla alakalı zaten rivayetler oldukça fazla. Bu sözü biraz yorumlayabilir misiniz? Yani ne anlama geliyor? Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı ne demek?
Şimdi tabii ahlakın temel ilkeleri meselesi var ya, hep konuşula gelen bir felsefi ahlak var. Bir de dini ahlak var. Felsefi ahlakta daha çok ahlak esasları ve ahlaki değerler yani aklın ve toplumun genel kabulleriyle alakalıdır. Şeyde ise İslam ahlakında ise ahlakın temel ilkeleri ve değerleri Kur'an kaidelerine göre vaz edilmiştir. Yani insani ilişkilerden kullanacak materyale varıncaya kadar hepsinin meşruiyetini ve özelliğini Kur'an'dan almış olması meselesidir. Hazreti Peygamber'in de işte insani ilişkilerdeki yumuşaklığı, şavirhum fil emr ilahi emri, efendim onlara danış, onlara sor, onlara hoşgörüyle davran gibi ilahi emirlerin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında olması meselesini ifade ediyor. Yani Hazreti Peygamber Kur'an'a rağmen, Kur'an'ın öğretilerine ve temel değerlerine rağmen başka bir uygulama asla yapmamıştır. Dolayısıyla onda ne tür ahlaki meziyet görüyorsanız bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bir felsefe değildir. Bir başka din veyahut bir başka dini kitabın esaslarına göre değil. O Kur'an'ın esaslarına göre bir ahlak vaz etmiş ve o ahlakı yaşamış. Onun rol modeli, üsve-i hasenesi olmuştur. Anlaşılan budur. Yani tahalluk da tasavvuftaki aslında budur. Tahalluk dediğim şey inneke le ala hulukin azim. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takdim ederken sen yüce bir ahlak üzeresin. Yani Allah seni yüksek bir ahlaki seviyede yarattı. Sen onu koruyorsun ve o yüzden üsve-i hasenesin diyor. Kur'an'la bütünleşen bu meziyeti ve Kur'an'dan aldığı uygulamaları onun ahlakının Kur'an olması sonucunu doğurmuştur.
Belki tasavvuftaki Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sözünün de şerhi bu manada yorumlanabilir o zaman hocam.
O manada inşallah ileride yorumlarız.
İnşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli bilgiler verdiniz bu programımızda da. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşad programının sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.